Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Cankı.
Yine bugün sizlerle Oto Gündem'le, yeni bir Oto Gündem'le karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi, söylediğimiz gibi, lütfen bizi daha önceden izliyorsanız lütfen şimdiden kanalımıza, eğer abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, daha önceden beğendiyseniz beğenmeyi ve bu hafta da yine güzel şeyler dinleyeceğim, iyidir, güzeldir, hoştur derseniz emojilerle de bir teşekkürünüzü alırız. Programın sonunda da bunu hatırlatacağız sizlere ama baştan bunu söyleyelim, bir YouTube kuralı olarak. Evet, herkese güzel bir hafta dileyerek, önümüzdeki haftayı dileyerek başlamış olayım. Sevgili Barış, neler var bu hafta? Yine gündem dolu, elimizde bol bol haber var. Ben bugün az konuşup çok dinleyeceğim diye düşünüyorum. Ama bu hafta bakıyorum ki Çin'den bol bol haberimiz var. Dolayısıyla seyircilerimizle ilgilendiren çok haber var gibi düşünüyorum.
Evet, dediğin gibi gündem bu hafta yoğun abi. Gerçekten güzel konuşulacak konular var. O yüzden dilersen hemen haberlerimizi listelemeye başlayalım.
Şahanesin. Peki buyursunlar bakalım. İlk haberimiz Çin'den mi?
İlk haberimiz Çin'den tabii ki ama Türkiye pazarını da ilgilendiren bir Çin'den. Hatta son dönemde iyi sevilen ve satışlarıyla güzel yerlere gelen Chery ile ilgili. Burada Chery biliyorsun Türkiye pazarına 3 modelle giriş yapmıştı. Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro. Omoda 5 ile ilgili şimdilik bir şey yok ama Tiggo 7 Pro ve 8 Pro'yu ilgilendiren bir gelişme bu. Nedir? Hatta geçen haftaki bölümde benim katıldığım lansmandan da bahsetmiştik. Chery bir toplantı düzenlemişti İstanbul'da. Burada da Tiggo 7 Pro ve 8 Pro modelleri için yeni donanım seviyelerini tanıttı. Yeni donanım seviyesi Avantgarde isimli ama aslına bakılırsa bu otomobillerin makyajlı versiyonu gibi nitelendirebiliriz bunu. Chery makyajlı versiyon olarak yeni bir kasa getirmek yerine bunu yeni bir donanım seviyesi olarak sunmayı tercih etmiş. Yani var olan comfort ve luxury paketlerinin üzerine, luxury miydi tam olarak hatırlamıyorum, excellent de olabilir. Excellent en üst versiyondu. Artık avantgarde versiyonları en üstte yer alıyor. Nedir bunlar? Mesela Tiggo 7 Pro için konuşalım. Dış tasarımda hiçbir değişiklik yok Tiggo 7 Pro için. Sadece fren kaliperlerini kırmızı boyamışlar. Bunun dışında dış tarafta hiçbir değişiklik yok. İç tarafta ise artık bu donanım seviyesinde, diğerlerinde ekranlar ayrıydı. Bu donanım seviyesinde ise tamamen iki ekranın bitişik olmasıyla oluşan yaklaşık 24 inçlik büyük bir dijital panelden söz ediyoruz. Konsol kısmı büyük oranda değiştirilmiş. Tabii diğer şeyler büyük oranda devam ediyor ama bu tarafın değiştirilmiş olması daha fazla dijital tarafta bağlanabilirlik teknolojileri tarafında daha fazla geliştirme getirmiş. Örneğin mesela en çok eleştirilen noktalardan bir tanesi Chery'de akıllı sesli komut sisteminin Türkçe dil desteğine sahip olmamasıydı. Bu yapılan değişiklikle beraber artık Türkçe akıllı sesli komut sistemi de devreye girmiş oluyor. Bunun dışında farklı değişiklikler var. Mesela Chery müşterilerinden gelen geri bildirimleri çok fazla dikkate almışlar. Bunun doğrultusunda mesela camlarda çift katmanlı ses yalıtımı kullanmışlar ön camlarda. Bunun dışında ön park sensörü yoktu. Ön park sensörlerini donanımlara eklemişler. Bunun gibi birçok değişiklik yapmışlar. Başka değişikliklerden de söz edecek olursam mesela şu daha önce 8 renkli ambiyans aydınlatması vardı ama artık bu donanım seviyesinde 64 renkli ambiyans aydınlatmasından söz ediliyor. Yani burada renkler ve doygunluğu zenginleştirilmiş. Onun dışında ses sistemi farklıydı. Omoda 5'te mesela Sony ses sistemi kullanılırken bu evet. Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro'da daha farklıydı. Bunlarda da Sony ses sistemine geçiş yapılmış ve 6 hoparlörden 8 hoparlöre çıkartılmış hoparlör sayısı. Bu da güzel bir değişim olmuş denilebilir aslında.
Evet. 8 Pro'da ne gibi değişiklikler?
Evet, Tiggo 8 Pro'da ise 7 Pro'ya göre biraz daha fazla değişim söz konusu. Neden? Onun dışında da değişiklik var. Ön tarafa baktığımızda tamamen aynı, herhangi bir değişiklik yok otomobilde ama arka tarafta, hatta seninle şöyle bir şey diyeceğim. Biz Chery'nin ilk lansmanına, Türkiye pazarına giriş yaptığında ilk lansmanına seninle birlikte katılmıştık. Ve 3 modeli bir aynı videoda incelemiştik hatırlarsan. Evet. Ve ben şöyle bir yorumda bulunmuştum. Ya 2 modelde de var ama Tiggo 8 Pro'da arka stoplar tümleşik değil, boydan boya uzanmıyor. İlginç demiştim. Bunu da makyajla beraber değiştirirler demiştim. Avantgarde versiyonun arka bölümüne baktığımızda artık benim dediğim değişikliğin yapıldığını görüyoruz. Bunda da stoplar boydan boya uzanıyor ve grafikleri değiştirilmiş. Gerçekten mevcut modele göre mevcut model biraz daha klasik kalıyordu ama bundaki stopların grafiklerine baktığımızda daha modern, daha şık bir görüntü sunduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Onun dışında dış tasarımdaki değişikliğin yanında aslında diğer detaylar Tiggo 7 Pro ile aşağı yukarı aynı. Bunda da bitişik ekranlara yer veriliyor. 24.6 inçlik bu iki büyük ekrandan oluşan panelden söz ediyoruz. Bunun dışında 7 Pro için söylemediğim ama onda da geçerli olan bir şey daha var. O da artık günümüzdeki tüm cihazlar neredeyse, tabii ki Android cihazlar için konuşuyorum, Type-C USB girişinden bağlantı sağlıyor. O yüzden bu Cherry modellerinde de Type-C girişine yer vermişler. Önceden Type-C girişi yoktu. Tabii ki Tip-A girişi de devam ediyor sunulmaya. Bunun dışında 6 hava yastığı sunulurken hava yastığı sayısını 9'a çıkarmışlar. Artık ön yolcular için diz hava yastığı da sunuluyor ve arkalarda yan hava yastıkları da mevcut ve 540 derece yüksek çözünürlüklü gelişmiş çevre görüş sisteminden bahsediliyor standart donanım olarak. 540 derece de nedir diyebilirsiniz. Yani 360 derece duyduk ama 540 biraz daha farklı. Buradaki 540'ın esprisi artık Tiggo 8 Pro'da otomobilin alt kısmını da bu multimedya ekranından inceleyebiliyorsunuz. Yani aracın atıyorum bir arazideyken aracın altı vurmaması için orayı da net bir şekilde kameradan görebiliyorsunuz. O yüzden çok 540 keyifli. Derece.
Standart donanımı mı eklenmiş bu?
Efendim?
Standart donanımı mı eklenmiş bu?
Evet, avantgard versiyonda yani bu yeni sunulan haberimize konu olan en üst donanım seviyesinde artık bu özellikler var diyebiliriz.
Çok keyifli görünüyor. Yani ki biliyorsunuz zaten hani beraber konuştuk. Aracın sundukları çok memnun ediciydi. Bu gelişmeler de müşteri geri bildirimleri dikkate alınarak yapılmış. Bizim o videomuzdan da hatta çok insan bize de sormuştu etmişti. Belli ki dinliyorlar, geliştiriyorlar. Bravo. Güzel yenilikler görünüyor bu arada. Yani seni dinlerken keyifli göründü bana. Var mıdır
yenilikler
başka bir şey?
Yenilikler güzel. Bu arada fiyatları da hemen söyleyeyim.
Bak şimdi fiyatlar da mı güzel?
Evet. Ya aslında güzel fiyatlar. Çünkü hani Cherry zaten rekabetçi fiyatlarla gelmişti. Evet. Avantgarde versiyonların fiyatı da hani öyle abartılacak derecede değil. Tabii ki Türkiye'de fiyatlar genel olarak çok yüksek ama pazarın geneline baktığımızda hala rekabetçiliğini koruyor bence. Tiggo 7 Pro'nun avantgard donanımlısı 1 milyon 603 bin TL'den, Tiggo 8 Pro'nun ise 1 milyon 793 bin TL'den özel fiyatlarla, lansman özel fiyatlarla satışa sunuldu. Yani D SUV olan Tiggo 8 Pro, yani kocaman bir otomobilden bahsediyoruz, kocaman bir SUV'den bahsediyoruz. En üst dolu dolu saydığım özelliklere sahip versiyonunu 1.8 milyon civarına satın alabiliyoruz.
Bence de güzel. Yani şimdi gerçekçi olmak lazım. Evet yine ilk konuştuğumuzda yani eğer başka bir şey çıkmazsa hani bir motor seçeneğinde bir geri bildirim vardı hatırlarsın. Onun gibi bir şey çıkmazsa bence çok iyi görünüyor. Peki
motorlarda Tiggo... zaten bir değişiklik yok şu anda.
Ha aynıysa o zaman peki. Tamam çok teşekkür ederiz. Şahane anlattın. Güzel haber. Ben Tiggo'yu yani Tiggo'yu seviyoruz. Şimdiye kadar üzmedi. Yani bu yeni tekrar gelişinden beri üzmedi. Evet. Umarım bundan sonra da üzmez diyelim. Peki. O zaman Çin'den çıkıp biraz Çekya'ya doğru gidelim. Çekya'dan biraz haber verelim madem öyle. Ne oldu Skoda'da, ne var da biz şimdi Skoda konuşacağız.
Evet, geçtiğimiz hafta yine Oto Gündem'in bir hafta önceki bölümünde aslında çizimlerini paylaşılan resmi çizim görsellerini konuşmuştuk. Makyajlı Octavia'nın 14 Şubat'ta Sevgililer Günü'nde Skoda yeni Octavia'yı, makyajlı Octavia'yı tanıtmayı tercih etti. Baktığımız zaman zaten hani az çok çizimlerinde yapılan değişiklikleri görmüştük ama tabii ki gerçek görsellerde biraz daha farklı oluyor. Özellikle sen hani şaşırmıştın bu yeni bir otomobil mi acaba diye. Çizimler biraz daha agresif, biraz daha sportif görünüyor.
Evet.
Bunda tabii ki ama değişiklikler kendini net bir şekilde gösteriyor. En büyük değişiklik tabii ki farlarda olmuş. Panjur biraz daha genişlemiş gibi görünüyor. Ben baktığımda öncekine göre çerçevelerini biraz daha inceltmişler. Bu güzel bir görünüm oluşturmuş. Onun dışında ince farlardaki gündüz ledlerinin tasarımını değiştirmişler. İki parçadan oluşan V şekilli gündüz ledlerimiz var. Hatta panjura yakın olanlar böyle tampona doğru alt kısmı uzanıyor. Biraz daha böyle çıkıntılı olmasıyla sanki üç boyutlu bir efekt sağlanmış. Güzel bir görüntü oluşturmuş bence. Onun dışında tampon tasarımı biraz daha değiştirilmiş. Özellikle merkezdeki hava girişi neki detaylar, siyah detaylar tampon boyunca uzatılmış. Bu da otomobilin olduğundan daha geniş görünmesini, daha heybetli görünmesini sağlamış. Tabii ki eski versiyonda da buna benzerdi ama onda biraz daha farklı bir tasarım söz konusuydu. Tabii ki Ares versiyonu da onunla beraber tanıtıldı. Ares versiyon biraz daha agresif, biraz daha sportif tamponlar. Jantlar biraz daha büyük ve tasarımı farklı oluyor onlarda. Ares versiyonla birlikte tanıtıldı. Onun dışında kombi ve sedan gövde tipleriyle satışa sunulmaya devam edecek Octavia modeli. Baktığımız zaman iç mekanda da değişiklikler var. İç mekandaki ekranlar farklı. Burada ekranlarda sunulan teknolojiler biraz daha gelişmiş olarak karşımıza çıkıyor. Yani makyaj operasyonundan söz ettiğimiz için büyük oranda eskisiyle aynı ama biraz daha yazılımı geliştiriyorlar. Biraz daha tasarımı farklılaştırıyorlar. Yine Ares versiyon dediğimiz yüksek performanslı versiyonda ne oluyor? Döşemeler değişiyor. Döşemelerin kalitesi arttırılıyor. Ona kırmızı dikişler eşlik ediyor. Gibi gibi birçok farklı detay görüyoruz. Ares versiyonda tabii ki benzinli ve dizel ve hibrit motorlarla satışa sunulmaya devam edecek ama performanslı Ares versiyonda sadece benzinli bir motor mevcut. O da 265 beygir güç üreten 2.0 litre TSI motor olacak burada. Ama diğerlerinde işte 115 beygirden başlayan 150 beygire kadar çıkan 1.5 TSI, 2 litre TSI ki bunda 4 tekerlekten çekiş özelliği de sunuluyor gibi dizel tarafta 2.0 TDI gibi motorlar satışa sunulmaya devam edecek. Yeni Octavia'yı Temmuz ayı itibariyle, bu yılın Temmuz ayından itibaren Türkiye pazarında göreceğiz. Fiyatlar henüz belli değil ama ben bakmıştım acaba şu anki mevcut versiyonun fiyatı ne kadar diye. Ülkemizde 1 milyon 460 bin TL'den başlıyor mevcut versiyonun fiyatı sedan gövde tipiyle beraber. Bakalım makyajlı versiyon ne kadar olacak onu da göreceğiz.
Evet, doğrusu şeyde tabii ki çizimlerdeki gibi değil ama bence güzel, yani dikkat çekici. Ares'le ikisini de fena ayırmamışlar, öyle görünüyor. Seninle geçen sefer konuştuğumuz Audi vari havayı gene sezebiliyoruz rahatlıkla. Özellikle Ares versiyonunda daha da bu hissettiriyor kendini.
Fakat evet, özellikle Ares'teki arkadaki stopların tasarımı,
evet tam da onu söylemiştim.
Büyük ben oranda ona benziyor.
Resmen dediğin gibi ona benziyor ama detaylar güzel. Hani işte Audi kalitesinde bulmazsınız değil yani bu arada. Hani Skoda'da aynı grup, Volkswagen grubunun malum. Sanki bana şöyle geliyor. Yani Volkswagen ve Audi'deki o çok para vereceğin bir şeyi tabii ki marka değerinden dolayı ama burada da aynısını alma ihtimalim var. Ve güzel de bir araba. Bence marka değerini çok yükselten araçlardan bir tanesi. Özellikle bu seriyle beraber yani Super B veya Superb işte nasıl okunuyorsa, kim nasıl tercih ediyorsa o hakeza bu. O boşluğu iyi dolduruyor. Şeyde yani aslında Octavia'yı kamuda da tercih edebiliyorlar. Çünkü o anlamda da ideal bir araba. Hani işte şey değil, Volkswagen, Audi değil. Çünkü yani onlar istenmiyor. Ama hani onu sunan, onun yeteneklerini sunan, onun özelliklerini barındıran bir araba istediğin zaman da bunu alabiliyorsun gibi gibi gibi. Peki evet, çok teşekkür ederim.
Bu arada makyajlı versiyon evet. Temmuz'da 1.6 milyon en azından giriş versiyonu 1.6 milyonun altında olursa bu engelli ÖTV muafiyeti için de güzel bir seçenek olur aslında. Bakalım 1.6 milyon altında kalacak mı?
Valla evet, ben de hani bir ondan şüphe, sen söylerken ona şüphelendim ben. Yani dedim acaba olur mu olmaz mı, çünkü ya o kadar tabii kanıksadık ki maalesef. Yani işte hani milyonun altında araba yok, işte hep söylenen şeyler Clio, Egea bilmem ne diyorsun, onlar yok diyorsun. Şimdi böyle evet. Deyince bunları söyleyince ha bir dakika, tabii o paranın değerini kaybetmesiyle ilgili sorunlar. Yani söylerken aslında 1 ve 1.600 arasında nasıl bir fark var desen yarı yarıya fark var yani. 1'e 1, 1'e 1.5 işte hani yani, ama sanki söylerken öyle gelmiyor insana. O da parayla ilgili maalesef değerle ilgili konular. Peki teşekkür ediyoruz. Güzel bir şeydi bu. Yani hemen de geçen hafta konuşup şimdi hemen geldi. Sırada bu sefer Almanya'ya doğru gidiyoruz. BMW ki gene bunu da aslında konuştuk ama şimdi bir de senden bunu dinleyelim. Nedir araba X2 ile ilgili yeni bilgiler? S-Drive 20i ve X1 ile ilgili bilgilerimiz var. Buyursunlar.
Evet, dediğin gibi şimdi Almanya tarafına gidiyoruz ama yine Türkiye pazarını ilgilendiren bir konu. Nedir bu? BMW X2'nin zaten yeni kasası Türkiye'de satışa sunulmuştu ama hatta bu habere konu olan bir diğer model iX1 %100 elektrikli modelin de yenisi Türkiye'de satışa sunulmuştu ama artık BMW yeni motor seçenekleriyle ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Şubat ayı itibariyle X2'nin S-Drive 20i versiyonu, yani 48 volt hafif hibrit sisteme sahip benzinli versiyonu ve iX1'in de E-Drive 20 adı verilen bir %100 elektrikli, yine %100 elektrikli ama biraz daha motor gücü düşük olup ÖTV dilimini düşüren, ondan bahsedeceğim birazdan, versiyonu Türkiye'de Şubat ayı itibariyle satışa sunuldu. Fiyatlar tabii ki BMW'den bahsettiğimiz için biraz daha yüksek. Hemen onu baştan söyleyeyim. X2'nin fiyatı 3.131.400 TL. iX1'in fiyatı ise 2.525.800 TL. iX1'in fiyatının biraz daha düşük olması tabii ki ÖTV diliminden kaynaklı. %40 ÖTV dilimine giriyor bu versiyon. 150 kW güce sahip olduğu için. Hemen X2'nin özellikleriyle bu motor neler sunuyor bize, onu söyleyerek başlamak istiyorum. Dediğim gibi 48 volt teknolojisine sahip 170 beygir güç üreten bir benzinli motordan söz ediyoruz. WLTP'ye göre yakıt tüketimi 100 kilometrede 6-6,5 litre civarında. Yani 48 volt hibrit deniyor ama hafif hibritten bahsettiğimiz için aslında yakıt tüketimine tam hibritler kadar çok büyük bir etkisi olmuyor. Yine aslına baktığımızda ama özellikle günümüz koşullarında yine 6-6,5 litreler çok yüksek olmadığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu modelde 7 ileri çift kavramalı şanzımanla satışa sunulmaya devam ediyor. Onun dışında zaten X2'nin tasarımı yenilenmişti. Böyle hafif kupe SUV benzeri bir gövde tipine sahip bir modeldi zaten. Hala o yapısını devam ettiriyor. BMW'nin diğer modelleriyle aynı doğrultuda modern detaylara sahip çizgilerini koruyor. Onun dışında iX1'in de hemen E-Drive 20 isimli versiyonundan söz edeyim. Burada önemli olan, az önce de başta belirttiğim gibi, bu otomobilin vergi dilimini düşürüyor olması. %40'a düşürüyor ÖTV dilimini. Bu da tabii ki diğer versiyonlara göre fiyat avantajı sağlıyor. Peki bu özellik bize neler sunuyor? Burada sunulan motor 150 kW, yani 204 beygir güç üretiyor. 64.8 kWh'lik kapasiteye sahip bir bataryamız mevcut burada. Bu bataryada WLTP'ye göre karma kullanımda 477 km'ye kadar sürüş menzili sunuyor. Tabii ki motorun biraz daha güçsüz olması diğerlerine göre ve aynı bataryanın kullanılması menzili de arttırıyor. Diğerlerinde 440 km civarında bir menzil sunulurken burada menzilin 30-40 km civarında bir artışla 477 kilometreye kadar çıktığını görüyoruz. Bu da tabii ki bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Şarj tarafında ise çok büyük bir değişiklik yok. 29 dakikada, yani yarım saatlik bir sürede %10'dan %80 doluma sağlayabiliyor. Günümüz otomobillerinde, yani aslında Çinlileri de işin içine kattığımızda, günümüz otomobillerinde bu süreler çok daha kısa hale getirilebiliyor. Ama BMW tarafında bu modeller biraz daha devşirme olduğu için, %100 elektrikli araç platformuna inşa edilmediği için, çünkü X1'in normal benzinli versiyonu da var. iX1 olarak bahsettiğimiz şu anki model versiyonu da var. O yüzden şarj süreleri biraz daha görece uzun oluyor diyebiliriz. Onun dışında X-Line ve M-Sport olmak üzere farklı donanım seviyeleri mevcut. Adaptif LED farlar, gelişmiş sürüş asistanları gibi pek çok 360 derece görünüme sahip çevre park asistanı gibi birçok özellik de sunuluyor burada. Dediğim gibi aslında iX1 adına konuşacak olursak, bu versiyonun en büyük avantajı %40 ÖTV dilimine düşürüyor olması bu modeli.
Evet, ağzına sağlık. Fırtına gibi anlattın. Teşekkür ediyorum. Hemen benim sevdiğim eski bir araca geçmek istiyorum. Bu hakikaten hani eskilerin iyi bir markası. Tabii bir ses, bana göre sessizliği olduğu bir dönem var. Fakat şu aracı görünce acaba tekrar Lancia'yı, Lancia'yı tekrar konuşmaya başlayacak mıyız diye düşünmeden edemiyorum. Nedir detaylar? PSA grubunun üyesi olan araçlardan bir tanesine bakıyoruz.
Aslında senin başta söylediğin doğru. Çok uzun zamandır büyük bir sessizliği var. Açıkçası adını bile neredeyse unutmuştuk. Ama artık Stellantis çatısı altında, biliyorsun. Birçok markayı Stellantis canlandırmaya çalışıyor. Birçok markaya can vermeye çalışıyor. Bu da onlardan bir tanesi. İlerleyen süreçte aslında adını da yeni modelleriyle beraber sıkça duyacağız. Ama ilk etapta tabii ki Ypsilon adı verilen, daha önce bildiğimiz kompakt modelini canlandırmayı tercih etti Stellantis bu tarafta. Tabii ki artık günümüzde elektrikli otomobillerden konuşuyoruz. Bu modelde de %100 elektrikli versiyonun olmaması biraz garip kaçardı Stellantis tarafında. O yüzden ilk olarak %100 elektrikli versiyonuyla karşımıza çıktı. Bu model bu yüzden aslında Lancia'nın da ilk %100 elektrikli modeli olması açısından ayrı bir önem taşıyor. Tasarıma baktığımızda aslında farklı esintiler var. Nedir onlar? Arka stoplar yuvarlak, markanın efsanevi Stratos modeline gönderme yapıyor. Onun dışında evet. Ön taraftaki çizgilere ve tasarım detaylarına baktığımızda markanın geçen yıl tanıttığı Pura isimli bir konsepti vardı. Oradaki çizgilere çok benzediğini görüyoruz. Aslında biraz harmanlanmış bir tasarım olduğunu söylemek mümkün ama özellikle önü arkayı geçtiğimizde yandan baktığımızda ön kapı tarafına ve yan aynalara baktığımızda zaten PSA'nın etkisini görmek mümkün. Yani sadece orayı gösterseler PSA'ya ait bir otomobil olduğunu çok net söyleyebiliriz. Onun dışında tasarımı oldukça ilginç. En azından kardeşleri olan 208 ve Corsa'dan evet. biraz daha farklı, biraz daha kendini farklı bir konuma aldığını söylemek mümkün. Altyapı tarafı zaten tamamen aynı. E208 ve Corsa'nın elektriklisinde kullanılan ECMP platformu üzerine inşa edilmiş. Tabii ki ilerleyen süreçte hafif hibrit versiyonunu da göreceğiz benzinli motora sahip. O da yine diğer kardeşlerinin inşa edildiği, üzerine kullandığı CMP platformunu kullanıyor. O yüzden altyapı olarak yani kabuğu geçersek tamamen teknik tarafta aynı olduklarını söylemek mümkün. Kompakt bir B segment araçtan bahsediyoruz. O yüzden ölçüleri de 4 metre civarında, 4 metrenin biraz üzerinde uzunluğa sahip, 1.76 metre genişlik ve 1.44 metre yükseklik olarak karşımıza çıkıyor. Kompakt yapısını sürdürüyor ama önceki yani yıllar önce konuştuğumuz Ypsilon'la karşılaştırırsak, Selefi'yle karşılaştırırsak her açıdan büyüdüğünü, evet. daha büyük bir otomobil olduğunu söylemek mümkün. Aslında zaten aradan yıllar geçti. Bu da biraz gereklilik olarak söylemek mümkün.
Doğru.
Onun dışında %100 elektrikli versiyonda yaklaşık 1.6 tona yakın bir ağırlığı var. Tabii ki bunda bataryanın da etkisi büyük. Tasarım yani konuşmuştuk burada. Karma bir tasarımı evet. var. Farklı yerlerden esinlenen. Y motifleri burada markanın özellikle modelin ismine atıfta bulunan Y motifleri. İşte jantlarda olsun, arka stoplarda olsun, oradaki grafiklerde karşımıza evet. çıkıyor.
Öndeki, onun dışında, öndeki ışıkta bile koymuşlar yani ve hepsinde
evet,
gerçekten.
Birçok yerde var.
Evet, evet, evet.
İç mekan biraz daha farklı ama artık yani ben şöyle diyorum 2024 yılındayız ve sanki otomotiv dünyasında resmi olarak açıklanmayan gizli tutulan iki kural var gibi. Bunlardan bir tanesi arkadaki stopların boydan boya uzatılması, asla böyle parça parça olmaması ve ikincisi de konsolda dijital panellerin yani ekranların bitişik olması. Bunlar otomotiv evet. dünyasında iki gizli kural bence. Bu modelde de farklı olmadığını görüyoruz. Direksiyon hemen arkasınız. Ki direksiyon bana biraz büyük gibi geldi açıkçası. Fotoğraf evet. yanıltıcı olabilir ama
evet, evet. Ya,
kompakt bir modele
görünüyor.
Göre biraz büyük bir direksiyon olmuş. Evet. Hemen arkasında ise her biri 10.25 inç olmak üzere bitişik iki tane ekrandan söz ediyoruz. Hemen alt tarafta
yani bu arada özür dilerim sözünü kesiyorum ama sanki yani şu açıdan bakınca ikisi şöyle bitişik yani karşıdan bakınca bitişik görünüyor. Buradan bakınca mesela diğeri multimedya ekranı daha öne koymuşlar. Dolayısıyla sürücü baktığında ikisini aynı yerde görüyor. Fakat kenardaki kişi baktığında yani yolcu koltuğundan baktığında sanki multimedya ekranı daha çok görecek gibi görünüyor. Bu açıdan baktığın zaman bunu biraz daha al. Eğer açı beni yanıltmıyorsa enteresan bir şekilde. Bak şurada da biraz daha görünüyor. Evet. Yan yana ekran ama nedense hani sürücü tarafında birleşikmiş gibi gösterecek bir şey var. Evet bu arada içi de enteresan, ilginç şeyler eklemişler. Buyursunlar dinliyorum.
Evet bu arada abi senin az önce gösterdiğin açıdan da sanki multimedya ekranı yani ortadaki ekran çok düz gibi geldi bana. Açıkçası bu da hani tam olarak net görmediğim için bilemiyorum evet, evet. ama sürücü için en azından görüş açısı olarak bir kusur oluşturabilir mi? Ondan tam emin olamadım. Tam bu açıdan sanki biraz daha sürücüye dönük olsaymış daha güvenli, evet. daha kullanışlı olurmuş gibi geldi bana.
Fotoğraflar
ama,
yanıltıyor olabilir. Evet.
evet, fotoğraflar da yanıltıyor olabilir. O yüzden bu konuda net bir eleştiri yapamayacağım şu an
evet.
için.
Ama direksiyon bana da buradan, bu açılardan bakınca direksiyon da büyük geldi. Ama Renault muydu o konuşmuştuk? Onun kadar da büyük görünmüyor sanki. Geçen hafta konuştuğumuz bir tane vardı. Neydi o? Çok büyük bir direksiyon vardı.
evet, hangi model olduğunu hatırlayamadım ya, ama konuyu hatırladım.
Evet. evet. Ben devam ediyorum. Buyursun. Bu ortadaki tepsi neymiş ya? Bunu şey mi böyle sanki yemek servis edeceklermiş gibi duruyor ama onu anlamadım.
Orayı şey yapmışlar, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi koymuşlar. Aa, ama tasarımını da yuvarlak yapmışlar. Hani dış tasarımda işte stop lambalarında olsun, ön aydınlatmalarda olsun yuvarlak hatları birçok yerde gördüğümüz için iç tarafta evet. da bu tasarımı aslında bazı yerlerde devam ettirmişler gibi düşünebiliriz.
Evet evet güzel. Şu şeyi anlamadım, şu ne acaba? Yani burada böyle bir şey koymuşlar üstüne, hani koysan ne acaba, hani gene yuvarlak sanki direkt gibi, direkt gibi mi koymuşlar, direkt nereden çıktı? O enteresan duruyor. Yani tam şurada bakın göstereyim, hani kablosuz şarj desen olmaz burada. Çünkü yok, zaten o altta, yani burada. Hani o da ne diyeceğim, şurada da yok. Hani oraya acaba ne koyuyorsun da tutuyor. Evet, senin söylediğin gibi burayı böyle ilginç. Güzel aslında, fena da değil yani. Kullanışlı bir alan olmuş. Çünkü birçok arabada şu alt kısma koyuyorsun ya. Yani şu evet. aşağıya koyuyorsun. Bu sefer de görmüyorsun oradan. Hadi al oradan tekrar şey, burada yani şuraya koyarsan görebilir halde olabilirsin gibi görünüyor. Evet. Pekala. Lancia Ypsilon. Ben tabii Stratos'tan dolayı bir böyle bir sıcaklık geldi otomobile. Arka plandaki o difüzörü, işte stop farlarını benzetmişler gerçekten. İyi bir esinlenme
oldu. Özellikle arka tarafı gerçekten sportif görünüyor. Evet, yani evet, kompakt evet. bir modele yakışır bir sportiflik var.
Yani tabii fiyat nasıl bir şey yapacaklar bilmiyorum ama böyle bakınca mesela Corsa mı, Peugeot mu falan da şey, yani hangisini desen bu güzel görünüyor. Nasıl olsa aynı servisi alacağım yani. Hani bu arabayı seçerim gibi düşünürdüm ben. Bilemiyorum tabii ama bir görmek lazım. Ondan sonra bir daha konuşmak lazım.
Teknik detaylar aynı demiştim zaten. Hemen teknik detaylardan da kısaca bahsedeyim tabii ve geçelim. Aynı platform aslında, motor ve batarya kombinasyonu da E208 ve Corsa'nın elektriklisiyle aynı. Burada ön aks üzerine yerleştirilen 154 beygir ve 260 Nm tork üreten bir elektrik motorundan bahsediyoruz. Batarya ise 51 kWh'lik, yani görece orta seviye diyebileceğimiz bir batarya mevcut. Bu da WLTP'ye göre 403 km'ye kadar bir sürüş menzili vaat ediyor. Karma kullanımda DC şarj hızı %20'den %80'e 24 dakikada şarj edebiliyor bataryayı. Enerji tüketimi de 100 km'de 14.3-14.6 kWh civarında bir enerji tüketimi mevcut. Yani baktığımızda Corsa ve E208'de birebir aynı olmasa da benzer değerler olduğunu söylemek mümkün.
Evet, o zaman geçelim yani İsveç tarafına diyeceğim ama hani Çinli mi İsveçli mi nasıl olacak onu bir senden alalım, bilemiyorum. Hani Çinli mi desem, İsveçli mi desem, ne desem, Volvo'dan bahsediyoruz. Buyursunlar.
Yani Volvo'dan bahsediyoruz ama Volvo Trucks'tan bahsediyoruz tabii ki. Sadece Volvo otomobillerinden bahsediyoruz. Yani Volvo Cars'tan bahsediyor olsak Çinli diyebilirdik. Çünkü biliyorsun Çinlilerin çatısı altında faaliyet evet. gösteriyor artık ama Volvo Trucks'ı uzun zaman önce sattıkları için onların bünyesinde değil, İsveçli olarak aslında söylemeye devam edebiliriz bunlar.
İlginç. Valla bak, bilmiyordum ben bunu doğrusu. İyi, böylece öğrenmiş oldum. Hani ona da bakıp Çinli diyecektim. O zaman o Van Damme reklamını herhalde Çinliler çekmemiş demek ki. Şimdi oldu peki. Evet, şöyle enteresan bir kamyon var. Yani bir çöp kamyonu ama ya kardeşim, bu uzaydan, yani uzay çöplerini toplayacakmış gibi gözüküyor alet.
Ya çok şık bir tasarımı var. Bir de bunu bu haftaya neden eklemek istedim? Şu yüzden eklemek istedim. Türkiye pazarını da ilgilendiriyor. Çünkü bu yıl içerisinde satışa sunulacak ve Avrupa'da satışa sunulacak ama ilk etapta tercih edilebilecek ülkeler arasında Türkiye'de var. Yani bu çöp kamyonunu ya da işte farklı şeyler için de kullanılacak. Birazdan tabii. bahsedeceğim onlardan. Türkiye'de de herhangi bir belediyenin hizmet aracı olarak görmemiz mümkün olabilir. O yüzden önem taşıyor. Bir de tasarım ve teknolojileri de çok iyi. Standart kamyonlardan çok farklı. Zaten ismi FM Low Entry. Buradan alçak giriş olarak çevirirsek tasarımının da neden böyle olduğunu çok net bir şekilde anlayabiliyoruz. Birçok kamyon aslında çok çok yüksekken kabin kısmı, yani neredeyse tırmanman gerekiyor. Bu low entry ise neredeyse böyle bir SUV gibi kapıyı aç bin gibi bir tasarımı sahip. Kabini oldukça aşağıda. Tabii ki bu ne sağlıyor? İlk başta kör noktaları azaltıyor. Çünkü sürücü de alt tarafta olduğu için birçok yeri görebiliyor. Sürücünün görüş açısında kalamayacak yerleri de zaten 360 derece, yani kamyonun her tarafına yerleştirilen kameralarla bu kör noktaların da ortaya çıkması için teknolojiyi kullanmışlar. Nereden baksanız her yanından teknolojik bir araç. Zaten %100 elektrikli motora sahip. Baktığım zaman şöyle tasarımı geçersek, tasarım zaten çok şık. Senin de dediğin gibi böyle sanki bir uzay aracıymış gibi bir tasarıma sahip. Onu geçersek teknik detayları da oldukça iyi. 360 kilowatt saat kapasiteye sahip, toplam kapasiteye sahip kocaman bir batarya paketi kullanıyor. Aslında 4 tane batarya paketinin birleşiminden oluşuyor bu 360 kilowatt saatlik kapasite. Bu da çok büyük bir kapasite ama tabii ki çok ağır ve büyük bir araçtan bahsettiğimiz için menzil biraz daha düşük. Nedir? Bu tek şarjda 200 kilometreye kadar menzil sunuyor bize. O yüzden bu aracın kullanım alanı şehir içi hizmetler. Şehir içi ne olabilir? Bu şimdi gördüğümüz işte çöp atık toplama hizmeti olabilir. Onun dışında şehir içine yönelik ürün dağıtım hizmetleri olabilir ve işte şehir içinde çalışmak üzere şantiye operasyonlarında kullanılabilir gibi gibi bu şekilde bir kullanım alanları mevcut bu araç için. Tabii ki fotoğrafta böyle lansman olarak çöp toplama, atık toplama aracını seçmişler. Onun dışında ağırlığı versiyona göre bu saydığım konfigürasyonlara göre 19 ila 32 ton arasında değişiyor. Çok ağır bir araçtan bahsettiğimiz için aslında biraz daha menzilinin neden bu kadar düşük olduğunu tabii anlayabiliyoruz. Bu batarya neyi besliyor? 483 beygir yani 360 kW güç üreten bir elektrik motorunu besliyor. Araçta AC yani normal yavaş şarj olarak 43 kW, hızlı şarj olarak ise 250 kW'a kadar DC hızlı şarj desteğimiz mevcut. Burada aslında menzilinin 200 kilometre kadar olması çok sıkıntı değil. Eğer batarya 250 kW'la çok hızlı bir şekilde şarj edilebilirse zaten atık toplama veya çöp toplama için konuşuyorum. Günde 100-150 kilometrelik bir işini gördükten sonra tekrar yerine gelip Bataryasını çok kolay birkaç saat içinde full'e çekilebilir yani.
Yani bu yakıt meselesi tabii kamu kurumları için özellikle belediyeler için falan dertli bir konu. Elektrik konusunu halletmeleri durumunda güneş enerjisiyle olsun, başka konularla rüzgar enerjisiyle olsun. Bu yani böyle bir şey yatırım yapılabilir. O yüzden de onlar için de bu cazip hale gelebilir. Bir de tabii yani böyle çevre dostu bir araç. Yani işte yağdır, şudur, budur hani bunlarla uğraşmadan etmeden çünkü çöp kamyonları zor yani. Hem çok kamyonlar hem de bu ağır yük taşıyan araçların çimento kamyonları olsun, pompaları olsun bunlar çok güç gerektiriyor. Elektrik de o torku verebiliyor doğrusu yani beraberinde verebiliyor. Tabii ki pratikte ne kadar yansır onu bilmiyorum ama normalde bunların çok güçlü olması hep tercih edilmesinin sebebi bundan. Yani en iyi çöp kamyonları işte en güçlüleri çöp kamyonu, çimento kamyonu demin söylediklerim. Hep en güçlerini tercih ediyorlar. Hep onlar daha çok satılıyor. Yani hani bizdeki gibi normal bir otomobildeki gibi işte ya ben daha çok işte şu araçlardan alayım, en çok bilinen arabalardan alayım demiyorlar. O güçlüleri tercih ediyorlar. Çünkü uzun vadede doğal olarak dönüşse yani yatırımın geri dönüşü olarak en önemli konu o. Çünkü işlevselliğini de öyle kazanıyor falan. O yüzden çok merak ettim. Bu rengi de bir çizgi film var.
Ya bir de Netflix'te. Çöp kamyonu olarak açıkçası benim açımdan sessiz olması da çok önemli. Yani müthiş. Sizin orada nasıl bilmiyorum ama bizim burada gece 1-1.5 gibi topluyorlar çöpleri ve çöp kamyonları aşırı gürültü çıkarıyor gerçekten. O yüzden sessiz olması da bence bu açıdan iyi olacaktır. En azından çevre için iyi olacaktır diye düşünüyorum.
Vallahi şöyle söyleyeyim. Bizim ufaklıklar her ikisi de çöp kamyonunda bir de seviyorlardı. Çöp kamyonu geldi koşuyorlar bakıyorlar falan. Kardeşim tam uyutmuşsun birden çöp kamyonu geliyor. Yani istediğin kadar camlar kapalı olsun. Yani sokaktan geçtiği zaman hırr diye böyle evin içinden geçiyormuş gibi geçtiği için. Bir de o şeyi boşaltırken hani hem çöp kamyonu bir de çünkü tam o boşaltma esnasında bir de güç veriyor şey diye. Yani motordan bir daha güç alıyor. Çöp kamyonunu boşaltma sesi, çöp bidonunu boşaltma sesi ayrı, işte o motorun sesi ayrı falan hepsi dert. Vallahi işte dediğim gibi bizim burada böyleydi. O yüzden hani böyle bir çöp kamyonu hepimizi rahatlatır. İstanbul.
Evet, Türkiye'deki yani belediyelere duyurulur. Yerel
seçim var ama duyurulur yani. Olmaz ama hani bir seçim şeylerini alırlarsa, vaatlerini alırlarsa olabilir aslında diyeceğim. Enteresan, güzelmiş. Çok teşekkür ederim. Evet, bu haftalık madem öyle istersen tamam diyelim. Fakat bu hafta başka videolarımız da olacak, onu da söyleyelim. Evet. Hem Çin Mahallesi ile ilgili hem de bazı araçlarla ilgili bazı başka videolarımız olacak. Onları da mutlaka takip etsinler diyeceğim ve ben şimdiden güzel bir gün diliyorum. Sözü sana bırakıyorum.
Evet, ben de senin başta söylediklerini tekrar hatırlatmış olayım. Lütfen videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basarak, bildirimleri açarak ve yorum, en azından emoji de olsa yorum bırakarak bizlere destek olabilirsiniz. Tabii ki kanalımıza hala abone değilseniz abone olmanızı da isteriz. Bunlar YouTube algoritması için bizim için önemli. Çok teşekkürler. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.